Ayrım 12.
100. Melanie'nin ölümünden söz etmelerine dayanamayacağını anlamıştı. Boğazı tıkanıyor, soluğu kesiliyordu. Şu anda hiçbirinizi dinleyebilecek durumda değilim. Sesinde kesin bir ifade vardı. Bu durum karşısında Pitipet ile India uzaklaşmak zorunda kaldılar. Scarlett, bunların önünde ağlamamalıyım, yufka yürekli olmamalıyım diye düşündü. Yoksa ikisi de ağlamaya ve zenciler de ulumaya başlar. İşte o zaman deliririm ben. Kendime hakim olmaya çalışmalıyım. Yapılması gereken o kadar çok iş var ki. Cenaze törenini hazırlamak, eve çeki düzen vermek, bir de omuzuma başını koyacak ağlayacak kimseleri burada kabul etmek gerekecek. Eşliğinin bunların altından kalkması, hatta bir bölümünü bile yapması mümkün değil. India ile Pity halanında ellerinden bir iş gelmez. Bu işler bana ait. Ah, bu moralle bunca yükün altından nasıl kalkacağım Tanrım? Benim kısmetim hayatım boyunca yük taşımaktan yana açılmış, hem de başkalarının yükünü. Pitipet ile India'ya baktı ve onları ne kadar üzdüğünü anladı. Kalbi sızladı. Melanie sevdiği kişilere karşı böyle sert davranıldığını görse hiç memnun olmazdı, diye düşündü. Güçlükle konuşarak onlardan özür diledi. Öfkelendiğim için çok üzgünüm. Halacığım ne kadar üzgün olduğumu tahmin ediyorsunuz herhalde. İzin verirseniz ben biraz verandaya çıkmak istiyorum. Biraz soluklandıktan sonra gelir ve hep beraber... Pity halayı okşadı ve verandaya çıktı. Eğer biraz daha salonda kalsa bayılacaktı. Yalnız kalmak ve kalbindeki çarpıntıyı önlemek için ağlaması gerektiğini düşünüyordu. Veranda karanlıktı, kapıyı kapattı. Gecenin serinliğini ateş gibi yanan yüzünde hissetti. Yağmur dinmişti. Yalnız ara sıra oluklardan düşen damlaların sesi duyuluyordu. Kentin üzerine bir sis çökmüştü. Her yer karanlığa gömülmüştü. Yalnız bir evin penceresinde karanlığa göz kırpan bir ışık vardı. Bütün kent bir mezarlık sessizliğine bürünmüştü. Scarlett verandanın direklerinden birine yaslandı ve ağlamak istedi. Ama gözyaşları da onu terk etmişti. Ağlayamayacak kadar çok acısı vardı. Bu durum onu hem şaşırttı hem de korkuttu. Bütün vücudu ürperdi. Her zaman sığındığı şifalı formülünü anımsadı. Bunu yarın düşünürüm. Hem o zaman daha tahammüllü ve daha güçlü olurum. Ama bu formül ve bu düşünce de etkisini yitirmişti artık. Bundan sonraki hayatında onu sürekli meşgul edecek iki şey vardı. Melanie ve eşli. Melanie'yi ne kadar çok sevdiğini ve ona ne kadar çok ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Eşliği ve onu olduğu gibi göremeyişini anımsadı. Melanie ve eşliğinin anılarının ona ne kadar ağır geleceğini ve bu yükü hayatının sonuna kadar çekeceğini biliyordu. Birden, hayır, gidip onlarla konuşacak durumda değilim şimdi, diye düşünmeye başladı. Bu akşam eşliği de teselli edecek gücü kendimde bulamıyorum. Hayır, hayır, bu akşam olmaz. Yarın sabah erkenden gelirim ve yapılması gereken her şeyi yaparım. Herkese gereken sözleri söylerim. Ama bu akşam kendimde değilim bunları yapmak için. Hemen eve gitmeliyim. Eve birkaç yüz metre ötedeydi. Peter'ın ulumaları arasında arabayı koşmasını ve Doktor Maid'in onu eve bırakmasını beklemeyecekti. Ne birinin hıçkırıklarına tahammül edebilirdi, ne de ötekinin üstü kapalı sözlerine. Basamakları hızla indi. Ne sırtında mantosu vardı, ne de başında şapkası. Sisin ve karanlığın içine daldı. Sokağı dönerek Peachtree sokağına giden uzun ve eğimli yola çıktı. Sessiz, karanlık ve nemli bir dünyada tek başına gidiyordu. Hızla yol alırken bir türlü akmak bilmeyen gözyaşlarının ona verdiği sıkıntıyla soluğu daraldı. Bu duruma birkaç kez düştüğünü anımsadı. Sisler diyarında dolaşması ilk kez olmuyordu ki. Kendi kendine ne büyük aptallık diye söylendi ama yine de adımlarını daha sık atmaya başladı. Kalbi koştuğu ve heyecan duyduğu için hızlı hızlı çarpıyor, ona geçmişteki korkularını anımsatıyordu. Çevresine korkulu gözlerle bakındı. Tehlike sezen bir hayvan gibi başını kaldırdı. Kendini teselli etmek için, ''Bu perişan durumum artık sabrımın tükendiğinden, sinirlerimin bozulmasından ileri geliyor herhalde. Üstelik bu gece öyle garip ki, hava öyle sisli ki, hayatımda bu kadar yoğun bir sis görmedim. Yalnız, evet yalnız.'' diye düşündü. Bu düşünce bütün gerçeği açık ve seçik olarak gözlerinin önüne seriverdi. Sıkıntıdan kalbi daralmaya başladı. Şimdi karşı karşıya bulunduğu sorunu daha iyi anlıyordu. Belki 30 kez, belki de 40-50 kez aynı karabasanın oyuncağı olmuştu. İşte bu sisli geceye benzeyen bir takım karanlıklardan, gölgelerden, hayaletlerden, insanı çıldırtan sessizliklerden oluşan ve nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan bir ortamda koştuğunu anımsadı. Hala karabasan mı görüyordu, yoksa bu karabasan gerçeğin ta kendisi miydi? Bir anda üzerinde yürüdüğü yol, ulaşmak istediği evi ve öteki tüm kavramlar aklından çıkıp gitti. Çok kez içinde yüzdüğü ortam, şimdi onu tıpkı rüyalarında olduğu gibi kavruyor ve içine sürüklüyordu. Kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi çarpmaya başladı. Ölüm ve ölümü aratacak kadar korkunç bir sessizlik, bir gece tarlada olduğu gibi onu tekrar kuşatmıştı. Şu anda çevresinde bulunması gereken her şey yok olmuştu sanki. Her yer uçsuz bucaksız bir boşluk olup çıkmıştı. Korkunç sesin kurbanı olacağını sanarak koşmaya başladı. Tıpkı karabasan gördüğü zamanlardaki gibi nereye sığınacağını bilmeden gözü kapalı koşuyordu. Tarif edilmesi mümkün olmayan bir korkunun etkisiyle yoğun sesin içinde kendini güven altında hissedebileceği bir yer arıyordu. Kalbi heyecanla hızlı hızlı çarparken o karanlık yolda var gücüyle koşuyor, nemli havanın yanağına yapışmasıyla ürperiyordu. Başını önüne eğmişti. Çünkü gökyüzünü görmesini engelleyen, hatta kendisini tehdit eden korkunç ağaçları görmek istemiyordu. Islak bir sessizlikten ibaret olan bu yerin bir köşesinde onun sığınabileceği, o oyuğa ulaşabilmek için soluğu kesilircesine yamacı tırmanıyordu. Islanmış olan etekliği güçsüz bacaklarına dolaşıyordu. Ciğerleri çatlayacak, kaburga kemikleri ya korsesine delecek ya da kırılacak gibiydi. Birden yoğun sis tabakasının arasından ölgün ışıklar ortaya çıktı. Korkunç rüyalarında hiç ışık görmemişti. Çok zayıf da olsa bu ışıklar kurtuluşun ve gerçeğin işareti sayılmalıydı. Scarlett bir umutla durdu, yumruklarını sıktı. Korkularıyla mücadele etmeye hazırlandı. Başını kaldırdı ve çevresinde yanan sokak fenerlerini gördü. Atlanta'da olduğunu, Peachtree sokağına ulaştığını, karabasanın kaybolduğunu, onu korkutan sis diyarından uzaklaştığını anladı. Soluğu kesilmiş ve perişan bir halde sokağın başındaki sınır taşına oturdu. Derin derin soluk alırken hala korkuyor ve "Bir çılgın gibi arkama bakmadan koşuyordum ama neden ya da kimden kaçıyordum, böyle delicesine nereye ulaşmak için koşuyordum?" diye düşündü. Bu sorularına bir cevap bulamadı. Ama şimdi rahat rahat soluk alabiliyor, yavaş yavaş kendine geliyordu. Elini göğsünde dolaştırdı, sonra artık sakinleşmesini istediği kalbinin üzerine bastırdı. Peachtree sokağına ürkek gözlerle baktı, evini gördü. Yamacın başındaki evin bütün pencerelerinde sise ve karanlığa meydan okurcasına ışık yayılıyordu. Evi sıcak ocağı işte şuracıktaydı. Doğrular ve gerçekler geri gelmişti. Evin sise tepeden bakan heybetli duruşunu izlerken kalbi sakinleşiyordu. Güçlenmeye başlayan ayakları onu evine götürecekti. Sıcak yuvasına kavuşmak, Red'in yanına sığınmak istiyordu. Bu düşüncesiyle artık kurtulduğunu hissetti. Artık onu sımsıkı bağlayan zincirleri atmıştı. Bu arada bütün gençliğini rahatsız eden, rüyalarına giren korkularından da sıyrılıvermişti. Karabasan gördüğü sırada deli gibi arayıp durduğu doğal limanı, her tehlikeden uzak kalacağı sığınağı, sisin görmesini engellediği bu güvenli yeri nerede bulacağını biliyordu artık. Ama bu eşli değildi. Evet, o değildi. Eşlide yalancı bir ışıktaki kadar sıcaklık yoktu. İnsan ona çöldeki seraptan daha az güvenebilirdi. Evet, bu güvenli sığınak Red'den başkası değildi. Red'in onun üzerine başını koyup dinleneceği geniş bir göğsü, ona destek sağlayan güçlü kolları ve moral veren alaycı kahkahaları vardı. Red Scarlett'e ne kadar çok benziyordu. Onda eşliğinin sahip olduğu onur ve özveri kavramları yoktu. O insanlara da hiç güvenmiyordu. Ama Scarlett onu seviyordu. Peki bu zamana kadar nasıl olmuş da bu gerçeğin farkına varamamıştı? Melanie herhalde onun bu zayıf noktasını anlamış olacak ki, son nefesini verirken Scarlett'e, Red'e karşı iyi davran demişti. Evet, Scarlett onu seviyordu. O da Scarlett'i seviyordu. Bunu Yardım Derneği'nin düzenlediği hastaneye gelir sağlama gecesinde anlamıştı. Red onun gözlerinde dans etmek isteğini görmüş, dulluk ve yas tutma boyunduruğundan kurtulmasını sağlamış, yangın ve patlamalar arasında onu Atlanta'dan kaçırmış, hayatla mücadele edebilmesi için gereken parayı vermiş, gece yarısı korkarak uyandığı zaman onu teselli etmişti. Bir erkek çılgınca sevmediği bir kadın için bunca zahmetlere katlanır mıydı hiç? Scarlett'in üzerine dallardan süzülen yağmur damlaları düşüyordu. Ama o ıslandığını fark etmiyordu. Gittikçe artan sis çevresini kuşatıyordu. Ama o buna da aldırış etmiyordu. Çünkü o kurtarıcısını, retin tunç rengi yüzünü, inci gibi beyaz dişlerini, siyah ve parlak gözlerini düşünüyordu. Evet, Scarlett bu güçlü adamı, kocasını, Rhett'i düşünüyordu. Kendi kendine, "Seviyorum onu ama ne zamandan beri sevdiğimi bilmiyorum," diye konuşuyordu. Birden aklına Ashley geldi ve düşünmeye başladı. "Eğer o olmasaydı, Rhett'e olan aşkımın çoktan farkına varırdım. Ama hep Ashley'nin yüzünden hiçbir şeyin farkına varamadım ve aşk konusunda hep yanıldım. Ashley hep önümde bir engeldi." Külhan Bey'i saygısız, küstah, ukala olan ve Ashley'nin kendi görüşüne göre nitelendirdiği onurdan yoksun bulunan Rhett'i çok seviyordu. Şimdi Ashley'nin onur ile ilgili değerlendirmelerine lanet okuyordu. Onun kendisine oyun oynadığını düşünüyordu. Çünkü Ashley ailesi Melanie ile evlenmesini istediği halde ikide bir Scarlett'i görmeye gelirdi. Şimdi bu gerçeği de anımsıyordu. Scarlett karanlıkta sis içinde nemli havanın çıplak yerlerine değdiğini ve elbisesini ıslattığını, bir taşın üzerinde oturduğunu fark etmesine rağmen düşüncelere dalmaktan kendini alamıyordu. Rhett ise beni hiç bırakmadı. Hatta beni Melanie'nin düzenlediği doğum günü davetine götürmek yerine beynimi patlatmak onun en doğal hakkıydı. Ama o Ashley ile yaşanan talihsiz olaya rağmen bunu yapmadı. Çünkü beni seviyordu. Rhett Atlanta'nın Yankilerin eline geçtiği akşam, beni yanan kentten çıkarıp yol ortasında bıraktığı gece, artık benim kurtulduğumu ve nasıl olsa başımın çaresine bakabileceğimi biliyordu. Üstelik onun orduya katılmak gibi çok önemli bir görevi de olduğu sonradan anlaşıldı. Ondan borç para istemek için cezaevine gittiğim zaman, benden en değerli şeyimi rehin olarak istemişti. Ama beni metres olarak kabul etmeyeceği bir gerçekti. O yalnızca beni sınamıştı. Evet, Rhett beni sevdi ve hala seviyor ama ben ona ne kadar iğrenç şeyler yaptım. Onu sürekli yaraladım, kalbini kırdım ama Rhett bunlara aldırmayacak kadar gururlu bir adam. Bonnie öldüğü zaman da, ah tanrım ben bunu nasıl yaptım ona? Scarlett oturduğu taşın üzerinden kalkıp yamaçtaki evine baktı. Yarım saat kadar önce parası hariç her şeyini kaybettiğini sanmıştı. Alan, Gerald, Bonnie, Dadı, Melanie, Ashley. Demek Rhett'e olan aşkını anlayabilmesi için hepsini kaybetmesi gerekmişti. Onu seviyordu. Çünkü o kendisine benziyordu. Rhett dünyaya metelik vermeyen bir adamdı. Ona her şeyi anlatacağım diye düşündü. Herhalde söyleyeceklerimi anlayacaktır. Zaten o beni daima anladı ve beni benden daha iyi tanıdı. Ona ne kadar aptalca davrandığımı, onu ne kadar çok sevdiğimi açıklayacağım. Bütün suçun bende olduğunu ve hatalarımı telafi edeceğimi söyleyeceğim. Scarlett birden kendini mutlu ve güçlü hissetti. Şimdi ne karanlıktan korkuyordu ne de sisten. Kalbi gayet düzenli çarparken artık hiçbir şeyden korkmayacağına da kendini inandırmaya çalışıyordu. İster yarın ister daha sonra dünyadaki bütün sisler çevresini kuşatsa bile sığınağının nerede olduğunu bildiği için hiç korkmayacaktı. İşte şimdi de çevresi sislerle çevriliydi ama korkmuyordu. Kendine güvenen bir insanın canlı adımlarıyla yoluna devam etti. Bir an önce evine kavuşmak için eteklerini dizlerine kadar toplayıp küçük adımlarla koşmaya başladı. Bu kez onun koşmasının nedeni korku değildi. Korkmuyordu. Çünkü Rhett'in güçlü kolları yolun iki yanını tutuyordu. Koşuyordu. Çünkü tek isteği Rhett'e kavuşmaktı. 16. Evin kapısı aralıktı. Scarlett soluk soluğa hole girdi ve güçlü ışığı çevreye yayan büyük avizenin altında bir an durdu. Evin hemen hemen her yanında ışıklar yanmasına rağmen ortalık korkunç bir sessizliğe gömülmüştü. Scarlett salona ve kütüphaneye göz atınca Rhett'in bu iki yerde de olmadığını hemen gördü ve bu durum karşısında kalbi sızladı. Ya evde yoksa ya da güzel Watling'in evine gittiyse veyahut akşam yemeklerine gelmediği zaman yine buna benzer yerlerde vakit öldürüyorsa? Scarlett eve büyük bir coşku içinde gelirken bu olasılıklardan hiçbirini düşünmemişti. Yarı umutlu bir halde onu aramak için merdiveni çıkarken gözü yemek odasının kapalı olan kapısına takıldı. O anda bu kapı onun utanmasına neden oldu. Yaz boyunca Rhett'in orada tek başına oturup ayakta duramayacak kadar içki içtiğini ya da sarhoş gelip oraya kapandığını ve daha sonra Bork'un onu yatağına götürdüğünü anımsadı. Rhett'in bu kadar çok sarhoş olmasına kendisinin neden olduğunu biliyordu. Ama şimdi Scarlett bu hatası da dahil olmak üzere tüm kabahatlerini, hatalarını, saygısız davranışlarını affettirmeye çalışacaktı. Ondan özür dileyecek ve bundan sonra her şey değişecekti. Hataları yüzünden sevdiği adamın kırılan kalbini onarmak için sabırsızlanan Scarlett, "Tanrım bu akşam çok içmemiş olsa" diye dua etti. Eğer sarhoş olmuşsa Scarlett onun kendisine inanmayacağını, sözlerini alaya alacağını biliyor ve boşu boşuna kalbinin kırılmasından, aralarında yine tatsız tartışma geçmesinden çekiniyordu. Yemek odasının kapısını yavaşça aralayıp içeri bir göz attı. Rhett bir koltuğa adeta gömülmüş durumdaydı. Önüne çektiği küçük masanın üstünde henüz ağzına kadar dolu bir viski şişesiyle bir bardak duruyordu. Scarlett içinden bir oh çekti. Rhett sarhoş değildi. Artık rahatça kapıyı ardına kadar açtı. Ancak kaçmak ya da kaçmamak ve onunla konuşmak konusunda duraksarken Rhett başını kaldırdı ve ona baktı. Scarlett'i birden karşısında gören Rhett'in yüz ifadesi değişiverdi. Bunu fark eden Scarlett olduğu yerde kala kaldı ve söylemeye hazırlandığı tüm sözler dudaklarında mühürlendi. Rhett ona artık içlerinde bir parıltı olmayan yorgun, donuk ve anlamsız gözlerle bakıyordu. Scarlett'in koşarken gevşeyen topuzu çözülmüş, saçları omuzlarına dağılmıştı. Göğsü heyecanla kabarıyor, heyecanla inliyordu. Elbisesinin etekleri diz boyu çamurlanmıştı. Scarlett'i bu durumda gören Rhett'te bir tepki uyanmadı. O ne hayret etti ne de onun dudaklarında alaycı bir gülümseme canlandı. Koltuğuna gömülmüş olmasına rağmen şişmanladığı belli oluyordu. Artık eskiden enerji fışkıran yüzünde şimdi kırışıklıklar göze çarpıyordu. Vücudu hantallaşmıştı. İçki ve gece alemleri onu çökertmişti. Elini kalbinin üstüne koymuştu. Scarlett'e gayet sakin ve dostça baktı. Rhett'in bu hali Scarlett'i dehşet içinde bıraktı. Demek uzun zamandır kocasına dikkatli bir biçimde bakmamıştı. Rhett, "Buyurun oturun, öldü mü?" diye sordu. Scarlett başıyla "Evet" dedi. Sonra çekine çekine ona doğru ilerledi. Rhett'in yüzündeki bu hiç görmediği ifade onu şaşırtıyordu. Rhett ayağa kalkmadı. Yakınında duran bir sandalyeyi ayağıyla çekerek Scarlett'e oturması için işaret etti. Scarlett de yorgun vücudunu sanki boşluğa bırakır gibi sandalyeye çöküverdi. Scarlett, Melanie'den bu kadar çabuk söz edilmesine üzüldü. Çünkü yaşadığı acı dakikaların tekrar canlandırılmasını istemiyordu. Melanie'nin ölümünden söz etmek için önlerinde koskoca bir hayat vardı. Ama onun Rhett'e "Seni çok seviyorum" diyebilmesi için ancak bir gecelik zamanı vardı. Scarlett kocasına olan sevgisini açıklamak arzusuyla yanıp tutuşurken çok değerli dakikaların ona acı veren bir konu için harcanmasından korkuyordu. Bu arada Rhett'in yüzündeki ifade de onu tasarladığı şeyleri söylemekten alıkoyuyordu. Üstelik henüz Melanie'nin cesedi soğumamışken aşktan söz etmek onu biraz utandırıyordu. Rhett üzüntülü bir sesle "Toprağı bol olsun, ben hayatımda onun kadar iyi bir kadına rastlamadım" dedi. Scarlett, Rhett'in bu sözüne hem şaşırdı hem de alındı. "Ah Rhett, neden benimle beraber gelmedin? Orada durum çok dehşet vericiydi. Ayrıca sana da o kadar çok ihtiyacım oldu ki." Rhett gayet sakin bir biçimde, "Cesaret edemedim" diye cevap verdi ve bir süre sustuktan sonra tatlı ve yumuşak bir sesle ekledi. "Çok soylu bir kadındı doğrusu." Tasalı bakışlarını içki şişesi, kapı ve büfenin üzerinde gezdirdi, sonra tavana çevirdi. Scarlett onun gözlerinde, Atlanta'nın işgal edildiği gece kendisine orduya katılacağını söylerken aldığı ifadeyi gördü. Eskiden hırçın olan gözleri, şimdi yavaşça odadan çıkıp ölüme doğru giden Melanie'ye bakıyormuş gibiydi sanki. Bu bir veda anlamına mı geliyordu? Ama Scarlett onun yüzünde ne bir acı ne de bir üzüntü görebildi. Melanie için "çok soylu bir kadındı" derken bile yüzünde söylediği söze uygun bir ifade yoktu. Rhett'in her an değişik bir ifadenin canlandığı gözlerinde ve yüzünde artık heyecandan bir iz bile olmaması Scarlett'in ürpermesine neden oldu. Kalbini aydınlatan, bir anda onu mutluluğa boğup eve en kısa zamanda gelebilmesi için kanatlandıran bu güzel alev sönüyordu. Scarlett Reed'in dünyada saygı gösterdiği tek kadına veda ederken aklından geçenleri anlayınca tüm moral gücünü yitirdi ve yine düşünceleri birbiriyle çelişmeye başladı. Scarlett şimdi Reed'in neler hissettiğini tam olarak anlayamıyor ve onun ruhsal durumunu yeterince izleyemiyordu. Oysa Reed, vücuduna dokunan ve son bir gönül alma gibi görünen bir etekliğin hoş ışırtısının kaybolduğunu hissediyordu. Reed'in gözlerinde bir kadın değil, bütün bir efsane yok olmuştu. Nazik, narin ama boyun eğmek nedir bilmeyen, güneyin ordularına ihtiyacı olan tüm enerjiyi sağlayan ve cesareti veren, bozgundan sonra da onları büyük bir gururla karşılayıp bağrına basan kadınların efsanesiydi kaybolan. Reed bir süre sessiz kaldıktan sonra Scarlett'e baktı ve ''Demek öldü'' dedi. Şimdi yavaş konuşmasına rağmen sesinde soğuk ve garip bir ifade vardı. ''Bari ölümü işinize yaradı mı?'' Scarlett'in gözleri yaşla doldu. ''Nasıl olur da bana böyle sözler söyleyebilirsiniz?'' diye bağırdı. ''Melanie'yi ne kadar çok sevdiğimi bilmeniz gerekir.'' ''Yoo, biliyordum.'' diyemem. ''Umulmadık bir gelişme doğrusu. Ona olan aşkınızı dikkate alarak Melanie'yi takdir ediyorsunuz değil mi?'' ''Böyle nasıl konuşabilirsiniz? Elbette takdir ediyordum. Melanie'yi benim kadar tanımıyorsunuz. Zaten onu siz anlayamazdınız. O kadar iyi bir insandı ki.'' ''Sahi mi?'' ''Kendisinin dışında herkesi düşünürdü. Ağzından çıkan son sözcükler size aitti.'' Reed birden Scarlett'e döndü. Gözlerinde alevler parlıyordu. ''Ne dedi?'' ''Ah şimdi söyleyemem Reed.'' ''Söyleyiniz canım.'' Sesinde bir heyecan yoktu ama Scarlett'in bileğini yakaladı ve canını acıtırcasına sıktı. Scarlett henüz Melanie'nin ölümünden söz etmek istemiyordu. Ama Reed, Melanie'nin hakkında söylediklerini öğrenmekte ısrar ediyor ve Scarlett'i söylemeye zorlamak için bileğini sıkıyordu. Dedi ki, ''Yüzbaşı Butler'a karşı iyi davran, seni öyle seviyor ki.'' Reed, Scarlett'e dik dik baktıktan sonra bileğini bıraktı. Gözlerini kapadı, yüzünde dışarıya sır vermeyen bir ifade belirdi. Sonra birden kalkıp pencereye gitti, perdeleri araladı. Sanki sis ve karanlıktan başka bir şey görebilecekmiş gibi dışarıya uzun uzun baktı. Başını pencereden çevirmeden, ''Başka bir şey söylemedi mi?'' diye sordu. Oğlu Buyu ile ilgilenmemi rica etti. Ben de onunla kendi evladım gibi ilgileneceğime söz verdim. Daha başka, Ashley'den de söz etti. Ona da göz kulak olmamı istedi benden. Reed kısa bir süre sustuktan sonra hafifçe gülmeye başladı. İnsanın ilk karısından izin alması ne kadar iyi bir şey değil mi? Ne demek istiyorsunuz canım? Reed birden döndü. Scarlett onun yüzüne büyük bir dikkat ve merakla baktı ama o bronz renkli yüzde çok küçük kırışıklıklardan başka bir şey göremedi. Reed'in bu haline hayret etti. O sanki sıkıcı bir komedinin son perdesini izleyen bir kimse gibi ilgisiz görünüyordu. Reed, biraz önceki sözlerimin anlamları gayet açıktı. Şimdi söyleyeceklerimi de gayet iyi anlayacağınızı umuyorum diyerek konuşmaya başladı. Mrs. Melanie öldü. Benden boşanmanız için elinizde bir sürü kanıt var. Bu hareketinizle zaten bir hayli berbat olan şöhretinize bir zarar vereceğinizi sanmıyorum. Sizde Allah korkusu da olmadığına göre bu sorun pek önemli bir şey olmayacaktır görüşündeyim. Bu durumda Ashley ve tüm hülyalar Melanie'nin de hayır duaları sayesinde gerçekleşecek demektir. Scarlett, ''Boşanmak mı? Hayır, hayır!'' diye bağırdı. Ne yapacağını bilmeden bir hamlede yerinden fırlayıp Reed'e doğru koştu, kolunu yakaladı. ''Ah siz tamamen yanılıyorsunuz. Ben boşanmak istemiyorum. Ben...'' Birden durdu. Çünkü söylemesi gereken sözcükler bir türlü aklına gelmiyordu.